Ayrım 15.
Penny önerimi kabul etti ama paranın kendisi için büyük bir sorun olduğunu söyledi. Ödemeleri birkaç aya yayılacak şekilde ayarlayabilir miydik? Onu hiçbir ücret alınmayacağı konusunda temin ettim. Bir araştırma projesi çerçevesinde buluşmaya başladığımız için bu noktada sözleşmemizi gönül rahatlığıyla ansızın değiştirip ondan para alamazdım. Aslında Penny'yi ücretsiz kabul etmeye ilişkin bir sorunum yoktu. Büyük kayıplar konusunda daha çok şey öğrenmek istemiştim ve Penny mükemmel bir öğretmen çıkmıştı. Daha o saatte gelecekte tüm kayba uğramış kişilerle yapacağım çalışmalarda kullanabileceğim bir kavram vermişti. Eğer insan ölülerle yaşamayı öğrenecekse önce yaşayanlarla yaşamayı öğrenmelidir. Penny'nin yaşayanlarla, özellikle oğullarıyla ve belki de kocasıyla ilişkileri konusunda hayli işi var gibi görünüyordu. Ben de kalan 6 seansı bu şekilde geçireceğimizi varsayıyordum. Yanlış çocuk öldü. Yanlış çocuk öldü. Sonraki 2 saatimiz bu acı temanın birçok çeşitlemesinden ibaret olacaktı. Penny oğullarına yönelik derin bir öfke dile getiriyordu. Yalnızca yaşam tarzları nedeniyle değil, yaşadıkları için duyduğu bir öfkeydi bu. Ancak tükendiği zaman, ancak son 8 yıldır Chrissy'nin ölümcül bir kansere yakalandığını ilk kez duyduğundan beri hissettiklerini söylemeye cüret ettikten sonra iki oğlundan da umudunu kestiğini, Brent'in daha 16'sında yardım edilemez durumda olduğunu, yıllarca Jim'in bedeninin Chrissy'ye verilebilmesi için dua etmiş olduğunu, onun bu bedene ne ihtiyacı vardı, onu çok geçmeden uyuşturucularla, AIDS'le öldürecekti zaten. Neden onun sağlıklı bir bedeni olsun da küçücük bedenini seven Chrissy'ninki kanser tarafından kemirilip bitirilsin? Ancak tüm bunları söyledikten sonra durabildi ve söylemiş olduğu şeyler üzerinde düşünebildi. Ben yalnızca oturup dinliyor ve zaman zaman bunların insani duyguları olduğu ve yalnızca bir insan olduğu için bunları düşündüğü konusunda onu temin ediyordum. Nihayet onun oğullarına doğru yönelmesine yardım etmenin zamanı gelmişti. Sorular sordum. Önce yumuşak, sonra yavaş yavaş. Onu daha çok zorlayan sorular. Oğulları hep zor muydu? Doğuştan mı zor? Yaşamlarında onları yapmış oldukları seçimlere itmiş olabilecek neler olmuştu? Chrissy ölürken neler yaşamışlardı? Ne kadar korkmuşlardı? Kimse onlarla ölüm hakkında konuşmuş muydu? Bir mezarlık parseli alma konusunda ne hissetmişlerdi? Chrissy'nin yanında bir parsel alma konusunda. Babalarının onları terk etmesi hakkında ne hissetmişlerdi? Penny sorularımdan hoşlanmadı. Onu önce irkiltip sonra sinirlendirdiler. Ama sonra ailede olup bitenleri hiçbir zaman oğullarının görüş açısından düşünmediğini fark etmeye başladı. Hiçbir zaman bir erkekle olumlu bir ilişkisi olmamıştı ve bunun bedelini oğulları ödemiş olabilirlerdi. Yaşamındaki erkekleri ele aldık. Penny 8 yaşındayken ölerek onu terk eden bir baba, kendi belleğinden silinmiş olan ama annesinin sürekli sövüp saydığı bir erkek. Annesinin aşıkları, gün ağarırken ortadan kaybolan bir dizi nahoş gece insanı. 17 yaşındayken onu düğünden bir ay sonra terk edip giden bir ilk koca ve sonunda onu yas tutarken terk eden ahmak, alkolik bir ikinci koca. Kuşkusuz son 8 yıl boyunca oğlanları ihmal etmişti. Chrissy hastayken onun yanında haddinden fazla zaman harcamıştı. Chrissy'nin ölümünden sonra da Penny oğulları için hala ulaşılır durumda değildi. Onlara karşı duyduğu çoğu yalnızca Chrissy yerine onların hayatta olmasından doğan öfke aralarında bir sessizlik yaratmıştı. Oğulları katılaşıp uzaklaşmışlardı ama bir kez duygularını mühürlemeden önce ondan daha çok şey istediklerini söylemişlerdi. 4 yıl boyunca her gün Chrissy'nin mezarına baktığı saati istemişlerdi. Ya ölümün oğulları üzerindeki etkisi? Chrissy ölümcül bir hastalığa yakalandığı zaman oğlanlar 8 ve 11 yaşlarındaydı. Kız kardeşlerine olanlardan korkmuş olabilecekleri, onların da üzülebileceği, kendi ölümlerinin bilincine varıp korkmaya başlayabilecekleri, Penny bu olasılıkların hiçbirini hiçbir zaman düşünmemişti. Bir de oğullarının yatak odası sorunu vardı. Penny'nin küçük evinde 3 küçük yatak odası bulunuyordu ve oğlanlar hep bir odayı paylaşırken Chrissy'nin kendine ait bir odası vardı. Kuşkusuz Chrissy hayattayken de bu düzenlemeyi içerliyorlardı. Ama ya şimdi? Kız kardeşlerinin ölümünden sonra Penny, onun odasını kullanmalarına izin vermeyince yaşadıkları öfke, Peki ya son 4 yıldır Kristin'in vasiyetini buzdolabının üzerinde manyetik metal bir çilekle tutturulmuş olarak gördükçe ne hissediyorlardı? Ve düşünün, Penny'nin örneğin her yıl doğum gününü kutlamayı sürdürerek Kristin'in anısını yaşatma çabalarına nasıl içerlemiş olmalılardı? Peki onların doğum günleri için neler yapıyordu Penny? Soruma kızarak ve hırçın bir tavırla homurdanarak yanıt verdi. Normal şeyleri. Beni anladığını biliyordum. Belki Penny ile Jeff'in evliliği başarısız olmaya mahkumdu. Ama nihai çözülmenin yasla hızlandırılmış olduğu da pek su götürmüyordu. Penny ile Jeff'in yas tutma tarzları farklıydı. Penny anılara gömülüyordu, Jeff ise acısını bastırmayı ve dikkatini başka şeylere vermeyi yeğliyordu. Başka konularda uyuşup uyuşmamaları bu noktada önemsiz görünüyordu. Yas tutmalarında çok büyük bir uyuşmazlık vardı. Her biri diğerinkiyle çatışan bir yaklaşım yeğliyordu. Penny duvarları Chris'in resimleriyle kaplarken, onun yatağında uyuyup odasını anıtsal bir havaya sokarken Jeff nasıl unutabilirdi? Jeff, Chris'den söz etmeyi bile reddederken, ölümünden 6 ay sonra Chris'in ortaokul sınıfının mezuniyetine gitmeyi reddetmişken, ki bu müthiş bir velvele koparmıştı, Penny nasıl acısının üstesinden gelebilirdi? 5. seansta yaşayanlarla daha iyi yaşamayı öğrenmek üzerindeki çalışmamız, Penny'nin farklı türden bir soru sormasıyla kesintiye uğradı. Ailesi, ölmüş kızı ve 2 oğlu hakkında düşündükçe giderek şöyle düşünmeye başlamıştı. Ben ne için yaşıyorum? Tüm bunların amacı ne? Yetişkin yaşamanın tümü bir tek prensiple yönlenmişti. Çocuklarına kendisinin yaşamış olduğundan daha iyi bir yaşam vermek. Ama şimdi, geçen 20 yıl içinde gösterecek neyi vardı? Yaşamını boşa mı harcamıştı? Ve şimdi yaşamını aynı şekilde harcamaya devam etmesinin bir anlamı var mıydı? İpotek borcunu ödemek için neden kendini öldürsündü? Geleceğe olan bir şey var mıydı? Bu durumda odağımızı değiştirdik. Penny'nin oğulları ve eski kocasıyla ilişkilerinden uzaklaşıp çocuğunu kaybeden anne babaların bir başka önemli sorunu üzerinde düşünmeye başladık. Yaşamdaki anlamın kaybı. Anne veya babayı ya da çok eski bir arkadaşı kaybetmek çoğu kez geçmişi kaybetmektir. Ölen kişi çok eski dönemlerin değerli olaylarının yaşayan tek tanığı olabilir. Ama bir çocuğu kaybetmek geleceği kaybetmektir. Kaybedilen kişinin yaşam projesinin ta kendisidir. Ne için yaşadığı, gelecekte kendisini nasıl tasarladığı, ölümü aşmayı nasıl umut edebileceğidir. İnsanın çocuğu aslında onun ölümsüzlük projesidir. Bu durumda mesleki dilde anne baba kaybı, obje kaybı. Obje, insanın iç dünyasının oluşumunda etkili bir rol oynamış olan kişidir. İken, çocuğun kaybı, proje kaybıdır. Yaşamın yalnızca nedenini değil, nasılını da ortaya koyan belli başlı düzenleyici yaşam prensibinin kaybı. Bu durumda çocuk kaybının katlanılması en güç kayıp olmasına, birçok anne babanın 5 yıl sonra hala yas tutuyor olmasına, bazılarının hiçbir zaman kendilerine gelememesine şaşmamak gerekir. Ama yaşamanın amacına ilişkin araştırmamızda henüz çok fazla ilerlememişken, bu demek değildir ki ilerleme beklenebilir. Amaç yokluğu bir yaşamın sorunu değil, bir yaşam sorunudur. Penny bir kez daha yön değiştirdi. Artık onun hemen her seansta yeni bir sorun öne sürmesine alışmıştım. Başlangıçta düşündüğüm gibi dakikası dakikasına uymayan, dikkatini belli bir noktada tutamayan bir insan olmasından kaynaklanmıyordu bu. Yalnızca çok katı acısını yüreklice kat kat açıyordu. Bana daha kaç kat gösterecekti? Bir seansa sanırım 7. seansımızdı. 2 olayı anlatarak başladı. Çok canlı bir düş ve bir bilinç kaybı. Bilinç kaybı bir mağazada, daha önce bir kez elinde doldurulmuş bir hayvanla uyandığı mağazada, bir mezuniyet tebrik kartını sıkıca kavramış durumda ağlayarak uyanmasıydı. Düşse bir karabasanı olmamakla birlikte çaresizlik ve kaygı yüklüydü. Bir düğün yapılıyordu. Chrissy mahalleden bir çocukla, tam bir avanak, evleniyordu. Üstümü değiştirmem gerekiyordu. Bir sürü ufak odası olan kocaman atmalı biçiminde bir evde üstümü değiştirmeye uygun bir oda bulmak için odaları ard arda deniyordum. Çabalayıp durdum ama uygun odayı bulamadım. Ve dakikalar sonra bunu yakından izleyen bir parça. Büyük bir trendeydim. Giderek hızlanmaya başladık ve sonra gökyüzünde büyük bir yörüngeye geldik. Çok güzeldi. Bir sürü yıldız vardı. Oralarda bir yerde, belki bir altyazı olarak ama olamazdı çünkü yazılışını bilmiyorum. Evrim kelimesi vardı. Bu kelimeye ilişkin güçlü bir duygu vardı. Bir düzeyde düş krisiyle ilgiliydi. Bir süre düşte yaptığı kötü evlilikten söz ettik. Belki de damat ölümdü. Besbelli Penny'nin kızı için istemiş olabileceği bir evlilik değildi. Ya Evrim? Penny artık mezar ziyaretlerinde, şimdi haftada 2 ya da 3'e inmişti, Chrissy ile bir bağlantı hissetmediğini söylemişti. Belki de Evrim'in, Chrissy'nin gerçekten buradan ayrılıp başka bir yaşama gitmiş olduğu anlamını taşıdığını öne sürdüm. Belki, ama Penny'nin gerçek bilinç kaybında, gerekse düşünde belirgin olan hüzün için daha iyi bir açıklaması vardı. Mağazadaki bilinç kaybından sonra kendine geldiğinde elindeki mezuniyet kartının bu aralar liseyi bitirecek olan Chrissy için değil, kendisi için olduğuna ilişkin güçlü bir duygu yaşamıştı. Penny okulu bitirememişti ve Chrissy bunu ikisi için de yapacaktı ve yine ikisi için Stanford'a gidecekti. Penny, düğün ve soyunma odası arama hakkındaki düşüncesi, kendi kötü evlilikleri ve yaşamını değiştirme yolundaki şimdiki çabası hakkında olduğunu düşünüyordu. Düşteki binaya ilişkin çağrışımları bu görüşü doğruluyordu. Düşteki binayla ofisimin bulunduğu klinik arasında çarpıcı bir benzerlik vardı. Ve Evrim de Chrissy ile değil, kendisiyle ilgiliydi. Penny değişip başka bir şey olmaya hazırdı. Evrimleşip soylular dünyasında başarılı olmaya müthiş kararlıydı. Yıllarca taksisinde müşterisi olmadığı zamanlarda kelime hazinesini genişletme, önemli kitaplar ve sanattan anlama konusunda kendini geliştirme kasetleri dinlemişti. Yetenekli olduğunu ama 13 yaşından beri hayatını kazanmak zorunda kaldığı için yeteneklerini hiçbir zaman geliştiremediğini hissediyordu. Keşke çalışmayı bırakabilse, kendisi için bir şeyler yapabilse, liseyi bitirip üniversiteye gidebilse, aralıksız çalışsa ve oradan yükselebilseydi. Havaya yükselen düş tren buydu işte. Penny'nin üzerinde durduğu nokta değişmeye başlamıştı. Sonraki 2 seansı Chrissy'nin trajedisinden söz etmek yerine kendi yaşamının trajedisini anlatarak geçirdi. 9. ve son seansımıza yaklaşırken ben de son kalan inanırlığımı da feda ederek Penny'yi tam yolculuğa çıkış gününe kadar 3 saat daha görmeyi önerdim. Terapiye son vermeyi birkaç nedenle güç buluyordum. Sırf acısının büyüklüğü beni onunla kalmaya zorluyordu. Klinik durumu beni kaygılandırıyordu ve kendimi bundan sorumlu hissediyordum. Haftadan haftaya yeni malzemeler ortaya çıktıkça giderek daha fazla depresyona girmişti. Terapiden yararlanışından etkilenmiştim. Hiç bu kadar verimli çalışan bir hastam olmamıştı. Son olarak, dürüst olayım bari, her hafta yeni, heyecanlı ve hiç beklenmedik bir bölümü ortaya serilen dramın etkisiyle büyülenip kalmıştım. Penny, Georgia'nın Atlanta şehrinde geçen çocukluğunu amansızca kasvetli ve yoksul olarak anımsıyordu. Acılaşmış, vesveseli bir kadın olan annesi, Penny ve 2 kız kardeşini doyurup giydirmek için çok sıkıntı çekmişti. Babası bir mağazada dağıtım memuru olarak makul bir kazanç sağlıyordu. Ama annesinin anlattıklarına inanılacak olursa duyarsız, neşesiz bir adamdı ve Penny 8 yaşındayken alkolizmden ölmüştü. Hiç paraları yoktu. Annesi günde 12 saat çamaşırcı olarak çalışıyor ve geceleri çoğunlukla civardaki bir barda içip erkeklerle karıştırıyordu. Penny evin anahtarını taşıyıp evde yalnız kalmaya o sıralarda başlamıştı. Ailenin bir daha hiç sabit bir evi olmamıştı. Ucuz ve adi apartmanlarda bir daireden bir başkasına taşınıp durmuş, çoğu kez kirayı ödeyemedikleri için çıkarılmışlardı. Penny 13 yaşında çalışmaya başlamış, 15'inde okulu bırakmış, 16'sında alkolik olmuş, 18'inden önce evlenip boşanmış, 19'unda tekrar evlenip batı kıyısına kaçmış, orada 3 çocuk doğurmuş, bir ev almış, kızını gömmüş, kocasından ayrılmış ve büyük bir mezarlık parselinin peşinatını ödemişti. Penny'nin yaşam öyküsündeki 2 güçlü tema bana özellikle çarpıcı gelmişti. Biri aldatılmış olduğu, 8 yaşına geldiğinde her şeyin kendi aleyhinde belirlenmiş olduğuydu. Bir sonraki yaşamında kendisi ve Chrissy için en büyük arzusu alabildiğine zengin olmaktı. Bir başka tema da kaçıştı. Bu yalnızca somut olarak Atlanta'dan, ailesinden, yoksulluk ve alkolizm döngüsünden değil, annesi gibi zavallı deli bir ihtiyar kadın olma yazgısından kaçıştı. Penny kısa bir süre önce annesinin son birkaç yıl içinde birkaç kez akıl hastanesinde tedavi gördüğünü öğrenmişti. Yazgıdan kaçış, sosyal sınıf yazgısından ve kendi kişisel zavallı, deli, ihtiyar kadın yazgısından kaçış, Penny'nin yaşamında önemli bir motifti. Delirmekten kaçıp kurtulmak için beni görmeye geliyordu. Yoksullukla başa çıkabileceğini söylüyordu. Gerçekten de Penny'nin çalışma tutkusunu körükleyen, uzun, yorucu saatler boyunca çalışmasını sağlayan şey, onun yazgısından kurtulma itkisiydi. Yoksulluk ve başarısızlık yazgısından kaçma itkisini, yalnızca daha derin bir yazgının, yaşamın kaçınılmaz bir sonu olması, duraksatıyor olmasında acı bir çelişki vardı. Penny çoğumuzdan fazla ölümün kaçınılmazlığıyla hiçbir zaman uzlaşamamıştı. Özde aktif bir insandı. Onu ana yolda uyuşturucu satıcılarının ardından savrularak giderken hayal edebiliyordum. Ve Chrissy'nin ölümü sırasında yüzleşmek zorunda kaldığı en güç şeylerden biri kendi çaresizliğiydi. Penny'nin yeni ve önemli açıklamalar yapmasına alışmış olmakla birlikte, sondan bir önceki olan 11. seansımızda patlattığı bombaya hazırlıklı değildim. Terapinin sonu hakkında konuşuyorduk ve Penny benimle buluşmaya ne kadar alıştığını ve gelecek hafta veda etmesinin ne kadar zor olacağını, beni kaybetmenin nasıl kayıplar zincirine eklenecek bir halka daha olacağını anlatıyordu ki, laf arasında 16 yaşındayken ikizlerim olduğunu size hiç söylemiş miydim diye sordu. Haykırmak istedim. Ne? İkizler mi? 16 yaşında mı? Ne demek? Size hiç söylemiş miydim? Pekala, biliyorsun ki söylemedin. Ama zamanımız yalnızca bu seansın kalan bölümü ve bir sonraki seansla sınırlı olduğundan açıklamanın yapılış tarzını görmezlikten gelip haberin kendisiyle ilgilenmek zorunda kaldım. Hayır, hiç söylememiştin. Anlat bakalım. 15'imde hamile kaldım. Okulu bu yüzden bıraktım. Çaresine bakmak için çok geç olana kadar kimseye haber vermedim ve gidip doğum yaptım. Meğer ikiz kızlarmış. Penny duraklayarak boğazındaki ağrıdan yakındı. Belli ki bu konuda konuşmak göstermeye yeltendiğinden çok daha güçtü. İkizlerin ne olduğunu sordum. Sosyal yardım dairesi uygun bir anne olmadığımı söyledi. Haklıydılar sanırım. Ama ben çocuklardan vazgeçmeyi reddettim ve onlara bakmaya çalıştım. Ama 6 ay kadar sonra onları alıp götürdüler. Birkaç kez görmeye gittim. Birileri onları evlat edinene kadar. O günden beri de onlardan hiç haber alamadım. Hiç öğrenmeye çalışmadım. Atlanta'yı terk ettim ve hiç geriye bakmadım. Onları çok düşünüyor musun? Şimdiye kadar hiç düşünmemiştim. Chrissy'nin ölümünden hemen sonra birkaç kez aklıma gelmişlerdi. Ama şu son 2 haftadır onları çok düşünüyorum. Nerede olduklarını, nasıl olduklarını, zengin olup olmadıklarını, evlat edinme kurumundan istediğim tek iyilik buydu. Düşünüyorum. Gayret edeceklerini söylemişlerdi. Şimdi gazetelerde hep bebeklerini zengin ailelere satan yoksul anneler hakkında hikayeler okuyorum. Ama o zaman nereden bilebilirdim ki? O seansın kalanını ve son seansın bir bölümünü bu yeni bilginin çeşitli sonuçlarını araştırarak geçirdik. Açıklaması tuhaf bir biçimde terapiyi sonuçlandırmamıza yardımcı oldu. Çünkü tam bir daire çizerek bizi terapinin başlangıcına, şimdiye dek esrarını koruyan o ilk düşe, kız gibi giyinmiş, iki küçük oğlunun bir kurumda sergilendiği düşe getirmişti. Chrissy'nin ölümü ve Penny'nin oğullarına ilişkin derin düş kırıklığı, onun kızlarından vazgeçmesinden kaynaklanan pişmanlığı alevlendirmiş. Ona yalnızca yanlış çocuğun ölmediğini, aynı zamanda yanlış çocukların evlat edinildiğini hissettirmiş olmalıydı. Çocuklarından vazgeçmiş olduğu için suçluluk duyup duymadığını sordum. Penny kayıtsızca yaptığının hem kendisi hem de onlar için en iyisi olduğunun yanıtını verdi. Eğer 16'sında iki çocuğunu yanında tutmuş olsaydı, annesinin yaşadığı hayatın aynısına mahkum olacaktı. Bu da çocukları için bir felaket olurdu. Bekar bir anne olarak onlara hiçbir şey veremezdi. Bu noktada Penny'nin neden bana daha önce ikizlerden söz etmediğini daha iyi anladım. Utanıyordu. Babanın kimliğini bilmediğini söylemekten utanıyordu. İlk gençlik yıllarında çok kişiyle düşüp kalkmıştı. Hatta okulun yoksul beyaz sürtüğü, kendi deyimi olduğundan, baba 10 erkekten herhangi biri olabilirdi. Şimdiki yaşamında hiç kimse, kocası bile, geçmişini, ikizlerini ya da okuldaki şöhretini bilmiyordu. Bu da kaçmaya çalışmış olduğu bir şeydi. Seansın sonunda bana, bunu bilen tek kişi sizsiniz dedi. Bunu bana anlatmak nasıl bir duygu? Karışık. Size anlatma konusunda çok düşündüm. Bütün hafta kafamda sizinle konuşup durdum. Nasıl karışık? Ürkütücü, iyi, kötü, yüksek, alçak. Penny bunları çabucak sıraladı. Yumuşak duygulardan söz etmeye tahammülü olmadığından sinirlenmeye başlıyordum. Bunu fark etti ve yavaşladı. Beni yargılamanızdan korktum galiba. Gelecek haftaki son seansımızı siz bana hala saygı duyarken bitirmek istiyordum. Duymadığımı mı sanıyorsun? Nereden bileyim? Bütün yaptığınız soru sormak. Haklıydı. 11. saatimizin sonuna geliyorduk. Kendimi tutmanın zamanı değildi. Penny, bu konuda hiç kaygın olmasın. Seni tanıdıkça daha çok seviyorum. Hayatta yaptıkların ve üstesinden geldiklerin için sana karşı hayranlıkla doluyum. Penny birden boşanıp ağlamaya başladı. Zamanımızın bittiğini hatırlatmak için saatini gösterdi ve yüzünü bir kağıt mendile gömüp aceleyle ofisimden çıktı. Bir hafta sonra son buluşmamızda gözyaşlarının haftanın büyük bir bölümünde devam ettiğini öğrendim. Bir önceki seanstan eve dönerken mezarlıkta durmuş, Chrissy'nin mezarının yanında oturup sık sık yaptığı gibi kızı için ağlamıştı. Ama o gün gözyaşları dinmek bilmiyordu. Yere uzanıp Chrissy'nin mezar taşını kucaklamış ve daha da şiddetle ağlamaya başlamıştı. Bu kez yalnız Chrissy için değil, nihayet tüm diğerleri, tüm diğer kayıpları için. Oğulları için telafi edilemeyecek yıllar için. Enkaza dönüşen yaşamları için ağlamıştı. Hiç tanımadığı iki kayıp kızı için ağlamıştı. Babası için, her kimse, her neyse o, ağlamıştı. Kocası için, paylaştıkları genç, umut dolu, yitik zamanlar için ağlamıştı. 20 yıl önce yaşamından silip attığı zavallı ihtiyar annesi ve kız kardeşleri için ağlamıştı. Ama hepsinden fazla kendisi için ağlamıştı. Düşlediği ve hiç yaşamadığı hayat için. Az sonra zamanımız doldu. Ayağa kalktık, kapıya doğru yürüdük, el sıkıştık ve ayrıldık. Merdivenlerden inişini seyrettim. Seyrettiğimi gördü, döndü ve "Sakın merak etmeyin," dedi. "Ben idare ederim, unutmayın." Ve boynuna taktığı gümüş bir zinciri gösterdi. Anahtar taşıyan bir çocuktum ben.